Ayrım 5.
Sayfa 69. Gerek Mısır, gerek Batı Avrupa'da Neolitik köylerdeki barınaklar gelişigüzel yayılmamış, belli bir düzene göre yerleştirilmişti. Bütün bunlardan anlaşıldığına göre toplumsal eylemlerin denkleştirilmesi ve yönetilmesi için bir sosyal örgütlenme vardı. Gordon Child, Kendini Yaratan İnsan, sayfa 102. İş bölümü ilkelerinin bir biçimde tarım öncesi dönemlerdekine benzer bir anlayışla düzenlendiği söylenebilir. Ekim ve hasat, yani tarımın temel aşamaları, ağırlıklı olarak kadınlar tarafından yürütülüyordu. Sulama için ırmakları kullanarak geniş kanallar açmak ve ekime hazırlanacak tarlayı kabartmak gibi fiziksel güç gerektiren görevlerse genelde erkeklere aitti. Diğer yandan tarımın ortaya çıkması daha önceki dönemlerin etkinliklerini tümden ortadan kaldırmıyordu tabii ve avcılık yine erkeklere özgü bir iş olarak varlığını sürdürüyordu. Çocuk bakımı ve evlerin sorumluluğu yine kadınların üzerindeydi. Bu ayrım, tarımsal üretimden fırsat buldukları sürece kadınların ev ve günlük yaşam için vazgeçilmez değer taşıyan araç ve gereçleri de zaman içinde geliştirmelerini sağlayacaktı. Söz gelimi Neolitik toplumun en önemli karakteristiklerinden biri kabul edilen çömlekçilik, kadınların geliştirdiği bir zanaattı. İlk tarım toplumlarındaki erginleme törenlerinin niteliği, kadınla erkek arasındaki toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bu iş bölümü ve rol modellerinin çocukların yetiştirilmesinde de aynen uygulandığını gösteriyor. Ergenlik çağına giren erkek çocuklar babaları ve diğer erkek akrabaları tarafından erkek görevlerini yerine getirmek üzere eğitilirken kız çocuklar da belli bir yaştan itibaren tarım etkinliklerini, hasat zamanlarına ilişkin ayrıntıları, çömlekçilik ve sepetçiliğin sırlarını öğreniyorlardı annelerinden. Topluluğun tüm üyelerinin beslenme ihtiyaçlarını bile karşılayamayan avcı toplayıcı yaşam biçiminin yerini toprağa hükmeden insanlardan kurulu tarım toplulukları aldıkça ortaya çıkan yeni yerleşim merkezlerinde nüfus da düzenli olarak artmaya başladı. Bebek ölümleri gözle görülür biçimde düşmüş, düzenli beslenen ve daha hijyenik konutlarda yaşayan insanların sağlık sorunları da giderek azalmıştı. Buna ek olarak verimli toprakların çevrelerinde köyler oluşturmaya başlayan insanların yaşam kalitesindeki yükselme, çevredeki göçebe toplulukların da dikkatini çekiyor ve yeni katılımlar ya da göçlerle köyler daha kalabalık hale geliyordu. Toprak fazla emek istediğinden Neolitik topluluğa eklenen yeni bireyler bir yük değil, üretim sürecine katkı olarak değerlendiriliyordu büyük olasılıkla. Ama yine de büyüyen ve kalabalıklaşan yerleşim yerlerinde yaşamın kurallarını belirleyecek bir sosyal düzene de ihtiyaç vardı. Anaerkil tarım toplumlarında mülkiyet kamusal, çalışma kolektif, paylaşım da ortaklaşaydı. Dolayısıyla avantajlı ya da ayrıcalıklı sosyal sınıflar söz konusu değildi. Var olan basit hiyerarşi, kararların birlikte alındığı topluluklarda deneyim ve bilgilerinden ötürü daha fazla söz sahibi olan yaşlıların yönetici olarak kabullenilmesine bağlıydı ki bunlar da çoğunlukla kadınların arasından çıkıyordu. Bu doğal liderlik tarımın incelikleri ve yöntemlerini, ekim ve hasat zamanlarını, tohum ve fidelerin özelliklerini, takvimi ve zamanı izlemeyi iyi bilmekten kaynaklanıyordu. Hasat yapılmayan dönemlerde de toplumun aç kalmamasını sağlamak, dolayısıyla yaz-kış bütün köye yetecek yiyeceğin elde edilip bunun dikkatli dağıtılmasını planlamak bu yönetici kadınların sorumluluğundaydı. Topraktan alınan verim artıp açlık sorunu ortadan kalktıkça sözünü ettiğimiz deneyimli yöneticilerden bazıları yiyecek üretimine daha az zaman ayırıp hayatın kalitesini artırmaya yönelik arayışları değerlendirme olanağı buldular. Daha kullanışlı tarım araçları, yiyecekleri daha iyi saklamaya olanak veren dayanıklı kaplar, daha sağlam ve güvenli binaların yapılmasına olanak verecek mimari tasarımlar ve rahat, sağlıklı giysiler üretilmesi bu yolla mümkün olabildi. Zaman içinde toplumda farklı bir ekonomik rol olarak ortaya çıkan zanaatçılığın tarım yerleşimlerinde büyük oranda kadınlar tarafından geliştirildiğini söyleyebiliriz. Neolitik dönemin en görkemli yerleşimlerden Çatalhöyük'te ilk araştırmaları başlatan James Melhart'a göre kentin İsa'dan önce 7. bin yılda 57 aletten oluşan bir avadanlık koleksiyonu vardı ve nüfusu da 8-10 bin dolaylarındaydı. Bozkurt, Güvenç, İnsan ve Kültür, sayfa 187 ve 193. Aşağı yukarı tarım üretimine ve yerleşik yaşama geçişle birlikte toplumun ruhani liderliği de bütünüyle kadınlar tarafından yürütülmeye başladı. Bu büyük olasılıkla tıpkı tarımsal üretimin liderliği gibi kendiliğinden ortaya çıkan bir gelişmeydi ve herhangi bir itirazla da karşılaşmamıştı. İnsanlar eskiye oranla yaşamlarının ne denli farklılaştığının farkındaydılar. Besinlerini sağlayan toprak tıpkı kadın gibi doğurgan ve üretken, anne gibi koruyucu ve sevecendi. Bir idea olarak ortaya çıkışı çok daha eskiye dayansa bile toprağın büyük anne olarak kabul edilişi ve ana tanrıça kavramının yerleşmesi Neolitik köylerin belirmeye başlamasıyla eş zamanlı olmalıydı. Bu durumda söz konusu tanrıçayla toplum arasındaki iletişimi kuracak rahibeler kendileri de anne sıfatı taşıyan bilge kadın yöneticiler olacaktı elbette. Sözünü ettiğimiz olguyu tam anlamıyla bir din olarak algılamamak gerekiyor. Daha çok ilk tarım toplumlarındaki insanların onları kuşatan doğa ve evreni kavrama çabalarından ve ana tanrıça olarak gördükleri toprak ya da dünya ile kurulan iletişimden söz ediyoruz burada. Büyük bir olasılıkla bilge kadın yönetici önderliğinde gerçekleştirdikleri ilk bereket ritüelleri ve duaları da sahip oldukları bu yeni yaşam biçimini onlara verdiğine inandıkları dünya anneye şükranlarını sunmak ve yeni düzenin aksamadan sürmesini sağlamak içindi. Şamanik nitelikler taşıyan bu ilk rahibelik Neolitik toplumda bir ruhban sınıfının doğmasına yol açmıyor. Yalnızca bilge ve deneyimli kadın liderlerin kendisi de en büyük anne olan dünya ile daha iyi iletişim kuracağı inancından kaynaklanan bir saygınlık ve prestiji canlı tutuyordu. Yiyeceklerin depolandığı ambarlar çoğunlukla bu nimetler için tanrıçaya şükranların sunulduğu tapınaklara dönüşüyor ve bunların mimarisine diğer yapılardan çok daha fazla özen gösteriliyordu. Tapınaklar zaman içinde aynı zamanda bilge rahibelerin öncülüğünde birer bilgi merkezi görevini de üstlenmeye başladı. Eski taş çağından beri önüne geçilemeyen bir merak ve korkuyla sürdürülen gökyüzü gözlemciliği artık bu yeni kutsal mekanlara taşınmıştı. Yıldızların ve gezegenlerin hareketleri burada izleniyor, sıra dışı göksel olayların kayıtları burada tutuluyordu. Dolayısıyla takvimin ilk prototiplerinin oluşturulduğu mekanlar da bu kutsal binalardı. Büyük olasılıkla tapınaklar yeni rahibe adayı olarak seçilen zeki ve yetenekli genç kızların yetiştirildiği binalar olarak aynı zamanda birer eğitim merkezi görevini de üstleniyordu. Ama daha da önemlisi saygınlık ve liderlik bilgiye dayandığı için toplumda cinsiyetten bütünüyle bağımsız ilk hiyerarşik yapılanma tapınaklar üzerinde oluştu. Ortada henüz yalnızca bir manevi liderlik vardı ve tapınaklarda oluşan yönetim merkezini denetleyenler bu yolla bir maddi çıkar elde etmiyorlardı. Dolayısıyla sosyal sınıfların da var olmadığı bir toplumsal yapı içinde tapınak bilgisi de henüz tam anlamıyla bir iktidar aracına dönüşmemişti. Yani kurumsal bir din değil, yalnızca bir ortak toplumsal inanç pratiği söz konusuydu. Tapınaklardaki bu oluşumun oldukça erken bir tarihte biçimlendiğine ilişkin çok sayıda bulgu var elimizde. Bunlara yalnızca Anadolu'da değil, Suriye ve Kuzey Mezopotamya'da da sık sık rastlıyoruz. Harran, Nevali Çori Höyüğü ve Türkiye-Suriye sınırı yakınlarındaki Göbekli Tepe'de İsa'dan önce 10. bin yılın sonlarına tarihlenen kerpiç yapılar ve kutsal alanlardaki çeşitli kabartma ve figürinler, ana tanrıça inancının sanıldığından da eskiye dayandığını gösteriyor. Geniş terasların üzerinde yüksekliği 3 metreyi geçen sütunların yer aldığı bu binalarda kireç taşından heykeller ve çeşitli hayvan figürleri sergileyen kabartmalar bulan arkeologların çabası, buluntuları geniş bir coğrafyaya yayılan çağdaşlarıyla karşılaştırarak genel ve kapsayıcı bir sonuca ulaşmak, betimlemelerin çoğunlukla kutsal alemle ilişkili olduğu ve ilahi güçleri, cinleri ya da ruhları temsil ettiği düşünülüyor. Çok sık rastlanan ve çıplak bir dişi varlığı gösteren figürinlerin bereket ve üretimin simgesi, kucaklayıcı ana tanrıça ya da hayvanların hanımını simgelediği ileri sürülmekte. Çok sayıdaki hayvan figürini ve binalarda bulunan çiftlik hayvanlarına ait boynuzların tanrıçanın eril yoldaşı olan boğayı temsil ettiğine inanılıyor. Tanrıça ve boğayı merkez alan bu Neolitik dinin İsa'dan önce 10. bin yılda ortaya çıktığı ve bronz çağına dek etkisi süren bir ideolojiyi barındırdığı öneriliyor. Peter G. Ackermans, Glenn M. Schwartz, The Archaeology of Syria, From Complex Hunter Gatherers to Early Urban Societies, sayfa 87. Eski yerleşim kalıntıları içinde boğa ve doğurgan kadın sembollerinin yan yana bulunduğu her yer, ana tanrıça kültünün varlığını gösteren güçlü işaretlerdir. Evrenin birbirini tamamlayan ve yaşamı beslediğine inanılan iki temel unsuru arasındaki yakınlığı simgelemektedir bunlar. Neolitik dönem boyunca güçlü bir biçimde toplumsal ideolojiye egemen olmakla kalmayacak, izleri bronz çağının sonlarına, hatta Hristiyanlığın şafağına dek görülmeye devam edecektir. Joseph Campbell, Anadolu ve Kuzey Suriye'deki hemen tüm yerleşimlerde karşımıza çıkan ana tanrıça kültünün çağlar içinde Hindistan'a dek ulaştığından söz ettikten sonra tanrıçaya adanmış şu ilginç Hint ilahisini aktarıyor. Ey anne, dünyanın nedeni ve annesi, sen tek ezeli varlıksın, sayısız yaratığın annesi, tanrıların yaratıcısı, yaratıcı Brahman'ın, koruyucu Vişnu'nun ve yıkıcı Shiva'nın bile. Ey anne, seni öven ilahi söylemekle dilimi temizliyorum. Ayın yalnız beyaz gece lotuslarından hoşlanması, güneşin yalnız gündüz lotuslarından hoşlanması gibi ve bir şeyin yalnız belirli bir şeyden hoşlanması gibi, sen de anne tek başına bütün evrenin bakışlarından hoşlandığısın. Joseph Campbell, Tanrı'nın Maskeleri, Doğu Mitolojisi, sayfa 53-54. Ana tanrıça kültünün kutsal merkezleri olan tapınaklar, Neolitik toplumun kolektif bilgi birikiminin korunduğu ve saklandığı merkezlerdi ve bu birikimi üzerine yeni bir şeyler ekleyerek sonraki kuşağın seçilmiş yetenekli genç bireylerine aktaran rahibelerdi, Yunan-Roma döneminde rastlayıp izini sürmeye çalıştığımız Sibyl'ın atalarıydılar. Planlı ve ortaklaşa üretimin toplumun yaşam kalitesini hızla artırdığını ve bilgi birikiminin günlük deneyimlere yansıtılmasıyla zanaatların geliştiğini söylemiştik. Arkeolojik bulgular, İsa'dan önce 6. binden itibaren maden işlemenin keşfedildiğini ve bu gelişmenin çok daha dayanıklı ve yetkin araç gereçlerin üretilmesini sağladığını gösteriyor. Gordon Child'a göre metalürji, Mısır, Mezopotamya ve Kuzey Suriye'de 4. bin yılın başları gibi erken sayılabilecek bir tarihte ortaya çıkmıştı. Bu oldukça önemli bir gelişmeydi. Çünkü yüksek ısı karşısında biçim değiştiren maden cevherlerinin bu özelliğinin keşfedilmesi, toplumun düşünsel liderleri üzerinde derin etkiler bırakacak ve tapınım merkezlerindeki araştırma ve eğitimin belli bir bölümünü de taşların ve madenlerin başka bir şeye dönüştürülmesi etkinliği oluşturacaktı. Bir başka deyişle etkileri Rönesans, hatta aydınlanmaya dek uzanacak olan simyanın ilk öncüleri de Sibyl'ın ataları olan tanrıça rahibeleriydi büyük olasılıkla. Üretkenliğin ve verimliliğin artması Neolitik yerleşimlerin alanlarını büyütürken nüfusla birlikte hasat miktarlarının da hatırı sayılır derecede çoğalmasını sağlamıştı. Bu büyümenin doğal sonuçlarından biri, üretimin artık toplumdaki tüm insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp bunun üzerine çıkmasıydı. İhtiyaç fazlası durumundaki artı ürün tapınaklarda depolanıyor ve bir bölümü gelecek dönem için tedbir amacıyla saklanırken, geri kalanı çevre yerleşimlerdeki insanların farklı ürünleriyle takas edilmek üzere saklanıyordu. Böylece kimi göçebe kavimlerin köyler ve kentler arası bu takasta aracılığı üstlenmesi sonucu ilk tüccarlar da yavaş yavaş belirmeye başlıyordu Neolitik dünyada. Marx ve Engels, tarım toplumunda cinsiyete dayalı iş bölümünün bu aşamalarda hatırı sayılır oranda değişmeye başladığına dikkat çekiyorlar. Yaban hayvanlarının evcilleştirilmesi ve bunlardan tarla işlerinde yararlanılması, yerleşim yerlerinin yakınlarında yaşayan göçebe çoban topluluklarının Neolitik köylere entegre edilmesi sonucunu doğurmuş ve tarımda erkeklerin üstlendiği rolün sınırlarını genişletmişti. Diğer yandan tarla sürmede kullanılan bir teknolojik yenilik, saban, daha fazla fiziksel güç gerektirdiğinden erkekleri tarım etkinliklerinde giderek daha ağırlıklı bir konuma getiriyordu. Ama bunun dışında Harrison ve Gimbutas gibi uzmanların dikkat çektiği daha belirleyici bir gelişme de söz konusuydu. Savaş, şiddet ve kaba gücün yaşamı etkileyen güçlü bir unsur olarak ortaya çıkması. Neolitik yerleşimlerdeki artı ürün, verimli topraklarda akıllıca çalışan toplumların yaşam kriterlerini yükseltiyor ve giderek daha fazla zamanı kendilerine ayırmalarını sağlıyordu. Ama bu mal varlığı aynı zamanda farklı insan toplulukları arasında bir kıskançlık duygusu ya da sahip olma hırsını da birlikte getirebiliyordu. Şiddet ve kaba gücün bu noktada ilk kez yağmacı göçebe kabilelerin yerleşik tarım kentlerine düzenledikleri saldırılarının sıklaşmasıyla ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu ciddi tehdit, Neolitik yerleşimlerde savunma önlemlerinin başlı başına önemli bir iş haline gelmesine yol açacak ve savaşçılığı, askerliği öne çıkaracaktı yavaş yavaş. Bu durum hem Neolitik yerleşimde savunma görevini üstlenen askeri güçlerin değerini artıracak, hem de çocuk yetiştirme biçimlerinde bir değişimi gündeme getirecekti. Erkek çocuklar belli bir yaştan itibaren savaşçılık eğitiminden geçmeye başlıyorlar. Bu durumda savunmayı ve askerliği toplum içinde güçlü bir rol ve meslek haline getiriyordu. Tarihçi Gerda Lerner, ataerkilliğin doğuşunu sorguladığı yapıtında bu sosyal ve ekonomik zorlayıcılığın dışında savaşçılığı ve askeri toplum içinde kurumlaştıran bir de psikolojik faktör olduğunu ileri sürüyor. Erkeklerini savaşçı ve savunmacı yeteneklerle yetiştirmeyen bir toplumun zaman içinde bunu gerçekleştiren toplumlarca yutulacağını herkes öngörebilir. Bu evrimsel argüman sık sık ortaya atılır ama ben burada değişen tarihsel olgular üzerine kurulu bir psikolojik faktörden de söz edeceğim. Toplumdaki erkek bireyin kadınlara karşı korku, tedirginlik ve çekingenlik kapsamı içinde biçimlenen yapısı, erkekleri kendi egolarını yüceltecek, özgüvenlerini ve değerlerini artacak toplumsal kurumlar oluşturmaya yönlendirmiş olmalı. Gerda Lerner, AGE, sayfa 44-45. Lerner bu varsayımını desteklemek için Freud'un erkek saldırganlığını açıklamakta kullandığı Oedipal çatışma ve annenin gözünde kendi değerini artırma güdüsüne de gönderme yapıyor. Hangi faktörlerin etkisi altında olursa olsun hızlı ve sert bir değişimdi bu. Savaşçılığın, askerliğin ve fiziksel gücün toplumun varlığını sürdürebilmesindeki temel niteliklerden biri haline gelmesiyle birlikte kültürel değerler sistemi de farklılaşmaya başlayacaktı. Bütün veriler gösteriyor ki anaerkil düzen ve kadının toplumdaki ağırlığı ancak savaşın ve kaba gücün egemen olmadığı eşitlikçi ve paylaşımcı koşullar altında var olabilirdi. İnsanlık bu deneyimi oldukça uzun süre, bin yıllar boyunca yaşadı. Ama üretim artışı, verimlilik ve yaşam kalitesi bir zenginlik unsuru biçiminde ortaya çıktıkça çok doğal olarak bu zenginliğe aynı emeği harcamadan şiddet ve kaba güç kullanarak sahip olma isteği de güçleniyordu. Çünkü bu bal gibi mümkündü. Sessiz anlaşma sona ermiş, barış ve paylaşım erdemi oluşturan unsurlar olmaktan uzaklaşmaya başlamıştı artık. Fiziksel gücünüz varsa, savaşçıysanız, şiddete şiddetle karşılık vermeyi biliyorsanız, içinde yaşadığınız toplumu ve onun sahip olduğu değerleri de koruyabiliyordunuz. Ama cin şişeden bir kez çıktıktan sonra bir daha içeri girmiyordu artık. Şiddet ve kaba güç, zenginliği korumanın aracı olarak değer kazandıkça elbette yön değiştirip onu elde etmenin de bir aracı haline dönüşebiliyordu. Dolayısıyla ilkin savunma için kurulan askeri birlikler, zaman içinde başka yerleşimlerdeki halkların mal varlığına sahip olmak için de kullanılabilecekti. Şiddet hızla şiddeti doğuruyordu. Erkeğin ve onun sahip olduğu fiziksel gücün Neolitik toplumdaki değeri arttıkça, kamusal alanda erkekler yavaş yavaş kadınların ellerinde bulunan kurumsal yapılara da egemen olmaya başlıyorlardı. Üstelik yalnızca askerlik ya da savaşla ilgili değildi bu değişim. Daha önce sözünü ettiğimiz gibi tarımda ve zanaatta kas gücünü gerektiren gelişmeler yoğunlaştıkça birçok toplumsal görev erkek işi haline geliyordu. Aile yapısı da yavaş yavaş erkek lehine değişmeye ve ataerkil yapının filizleri toplumda yükselmeye başladı. Buna karşın klan yapısının değişip ataerkil niteliklerin ilk ortaya çıktığı dönemlerde henüz ortak mülkiyet ve eşit çalışma ilkelerinin değişmediğini görüyoruz. Uzunca bir süre daha aile yapısının ve kültürel değerlerin erkek lehine değişmesine karşın komünal yaşam ilkeleri varlığını korudu. Ancak üretkenliğin sağladığı artı ürünün büyümeye başlaması, zaman içinde buna kimin sahip olacağı sorusunu can alıcı hale getirecek, sınıfsal farklılaşmaya doğru ilk adımlarda yavaş yavaş atılacaktı. Bu süreç içinde kadınlar henüz saygınlıklarını ve karar alma sürecindeki ağırlıklarını bütünüyle yitirmemişlerdi. Ama toplumun yöneticiliğini erkek hükümdarlar üstlenmeye başlıyordu artık. İsa'dan önce 3. bin yıla girildiğinde eski dünyanın verimli topraklarının çevresinde aniden büyüyen uygarlıkların başında yönetimi eşleri konumundaki kadınlarla paylaşsalar da firavunlar, krallar ve beyler vardı. Sürecin bundan sonrasını kısaca özetleyelim. İlkin taşınabilir mallar ve içinde yaşanan konutlar üzerinde ortaya çıkan özel mülkiyet, zaman içinde toplumun ekonomik yapısının can damarı olan ekilebilir toprağı da kapsayacak biçimde genişleyecek ve klanlar arasında sahip olunan toprak miktarına bağlı farklılaşmalar ortaya çıkacaktı. Neolitik toplumun ilk aşamalarında bütün üyelerin tarım etkinliğini yan yana birlikte yürütmeleri gerektiği için topraklar kamu mülkiyetindeydi. Ama gelişen üretici güçler ve üretim teknolojisi artık kolektif çalışmaya gerek kalmadan farklı klanların kendilerine ait topraklarda ekim ve hasat işlerini gerçekleştirmelerine olanak veriyordu. Nüfus artıp var olan ekilebilir topraklar klanlar arasında paylaşılarak azaldıkça yeni gelen göçmenlerin yaşamlarını sürdürebilmek için tek şansları toprak sahiplerinin tarlalarında belli bir ortaklık esasına göre çalışmakta artık. Diğer yandan var olan sosyal düzenin içindeki hiyerarşik yapının değişmesi, tarım toplumunda saygın yönetici konumuna sahip olmak, tapınak sistemini de iyiden iyiye zenginliği denetleyen bir unsur haline getirmişti. Komünal dönemde toprak üzerindeki ortak mülkiyetin uygulayıcısı ve yönlendiricisi olan tapınaklar, ekilebilir alanların bir bölümünü klanlar paylaşmaya başladıktan sonra bile en büyük toprak sahibi olmaya devam etti. Eskiden bu nitelik bir mülkiyeti değil, kullanım düzenini belirliyordu ama zaman içinde toplumun liderliği gibi etkin bir konum, tapınakları yalnızca artı ürünün depolanıp kontrol edildiği alanlar değil, aynı zamanda toprak mülkiyetinin de temsilcisi haline getirdi. Aşağı yukarı aynı dönemde tapınak bilgisi de bir tür basit iktidar sisteminin aracı haline geldi ve bilginin gizliliği kavramı rahip grupları arasında kemikleşme yoluna girdi. Yönetici olma ayrıcalığını getiren bilgi ve bilgelik artık kamusal olmaktan çıkıp özelleşiyor, küçük bir tapınak azınlığı dışında kalanlar dünyaya ve evrene ilişkin bilgiden koparılıyor, oluşan gizlilik ve kutsallık sistemi içinde binlerce yıl simgesel ve manevi nitelik taşıyan paylaşılmış ritüeller, kitlelerin tapınakla olan ilişkilerinin tek aracı haline geliyordu. Daha net olarak söylemek gerekirse, kitleler için bilgi değil, giderek karmaşıklaşan bir ritüeller dokusu içinde oluşmuş din söz konusuydu artık. Dini yöneten ve yönlendirenlerse bilginin dolayısıyla da iktidarın sahibi olmuşlardı. Baş rahibin iktidar mekanizmasının en üst basamağına yerleşerek hükümdar sıfatını taşıdığı bu yeni paylaşım biçiminde tapınağın başına geçen kişi toplum adına en büyük toprağın da sahibi ve yöneticisi oluyor. Bu mülkiyetin belirli bir bölümünü silahlı güçlerin başındaki komutanlarla paylaşıyordu. Bir başka deyişle toprak sahipliği ve zenginlikte birinci kademe tapınak ve baş rahip, ikinci kademede ordu ve başkomutandı. Dolayısıyla bunların kral ve vezir unvanlarını taşımaya başlamaları da doğal bir sonuç gibi görünüyordu. Onların iktidarın destekçisi olan zeminde mülkiyetin diğer görece büyük parçalarını ellerinde tutan klan liderlerinden yani soylulardan oluşuyordu. Sınıfsal farklılığın ilk adımları böylece atıldı. Uzun sayılabilecek bir süre sonra da insan emeğinin bir meta haline getirilmesiyle birlikte bambaşka bir ivme kazandı. İlkin şehir devletleri arasındaki savaşlarda tutsak düşenler ya da egemenlik altına alınan yaban kabilelerinin üyeleri, tapınak liderliğinin, askeri gücü elinde tutan komutanların ve klan yöneticilerinin topraklarında köle olarak çalıştırılmaya başladılar. Aşağı yukarı İsa'dan önce 2. bin yıldan itibaren de köle emeğinin sağladığı avantajlar o denli çekici geldi ki yöneticilere ve toprak sahiplerine kölelik ciddi biçimde kurumlaşmaya başladı. İsa'dan önce 1600 sonrasında yalnızca savaş esirleri ya da köle pazarlarında satılmaya başlanan yaban kabilelerin mensupları değil, kentlerdeki topraksız yurttaşlar da yavaş yavaş köleleştirilmeye başlayacaklardı. Bu kritik dönüm noktasıyla birlikte insan uygarlığı, Neolitik çağın ilk dönemleri boyunca egemen olan anlayış ve dünya görüşünden ciddi bir sapmayla uzaklaşarak bambaşka bir yola girecekti artık. Tarih adıyla bildiğimiz uzun süreçte iktidarı ve sınıfsal üstünlüğünü korumaya çalışan egemenlerle bu yanlış gidişi düzeltmeye çalışan güçsüzler arasındaki mücadele üzerinde ilerleyecekti. Kısacası fiziksel güç ve şiddet savaşı, savaş askerliği, askerlik de erkek egemenliğini pekiştirmiş, ekonomik ve sosyal liderliğin yanı sıra ruhani yönetim de kadınlardan uzaklaşırken sınıflı toplum gölgesi altında eşitsizliğe, kaba güce, maddi hırslara, zenginlik tutkusuna dayalı yepyeni bir uygarlık anlayışı doğmuştu.